Bugün bazı Charles Jackson tarafından verilecek, İngilizce olarak Türkçe'ye çevireceğiz. İsa'dan dünyaya doğruluk konusu işleniyor olacak. Luka 8, 40. ayetten 48'i okuyoruz. Luka 8, 40'dan 48'e. Çağdaş.
Karşı yakaya dönen İsa'yı halk karşıladı. Çünkü herkes onu bekliyordu. O sırada havra yöneticisi olan Yair adında bir adam gelip İsa'nın ayaklarına kapandı. Evine gelmesi için yalvardı. Çünkü 12 yaşlarındaki biricik kızı ölmek üzereydi. İsa oraya giderken kalabalık onu her yandan sıkıştırıyordu. 12 yıldır kanaması olan bir kadın da oradaydı. Varını yoğunu hekimlere harcamıştı. Ama hiçbiri onu iyileştirememişti. İsa'nın arkasından yetişip giysisinin eteğine dokundu ve o anda kanaması kesildi. İsa, "Bana kim dokundu?" dedi. Herkes inkar ederken Petrus, "Efendimiz, kalabalık seni çepeçevre sarmış sıkıştırıyor." dedi. Ama İsa, "Birisi bana dokundu." dedi. İçimden bir gücün akıp gittiğini hissettim. Yaptığını gizleyemeyeceğini anlayan kadın titreyerek geldi, İsa'nın ayaklarına kapandı. Bütün halkın önünde ona neden dokunduğunu ve o anda nasıl iyileştiğini anlattı. İsa ona, "Kızım," dedi, "imanın seni kurtardı. Esenlikle git."
First, let me say thank you very much for having me here today.
Öncelikle hepinize teşekkür ediyorum beni burada ağırladığınız için.
And my family also thanks you.
Ve ailem de size minnettar.
This is my first time in Turkey and I'm very happy to be here.
Türkiye'ye ilk defa geliyorum ve burada olduğum için mutluyum.
So thank you so much.
Hepinize teşekkür ederim.
You've heard the scripture reading this morning from Luke chapter 8.
Luka 8. bölümden okunan kutsal yazıları dinlediniz.
It's a story about a woman who's been healed.
Şifa bulan bir kadının hikayesi.
She's healed of an issue of blood.
Bir kanamadan eziyet çeken, kanamadan sıkıntı çeken bir kadının iyileşmesiydi.
I don't know where every one of you is today in terms of your church membership or history.
Pardon?
The church history, where everyone is.
Yani kilise tarihi konusunda ne kadar bilgilisiniz bilmiyorum.
When I was a little boy, I grew up in church in America.
Küçük çocukken Amerika'da kilisede büyüdüm.
And I heard this story several times in my life.
Ve bu hikayeyi hayatımda defalarca duydum.
So I was familiar with the story of the woman who reached out to touch Jesus and was healed.
Yani iyileşmek için İsa'ya dokunan ve o anda iyileşen bir kadının hikayesiydi.
But over the past several years I've been trying to do some connections between the Old and New Testaments.
Fakat birkaç sene boyunca Eski Antlaşma ile Yeni Antlaşma arasındaki bağı kurmaya çalıştım.
And I also want to encourage you to do the same thing.
Ve aynısını sizin de yapmanız için sizi teşvik etmek istiyorum.
For instance, when you read a story in the New Testament,
mesela Yeni Antlaşma'da bir hikaye okuduğunuz zaman,
you should always ask yourself, what is the connection to the Old Testament?
Bunun Eski Antlaşma'yla bağlantısı nedir sorusunu sormalısınız.
Many times when we read Old Testament stories,
Eski Antlaşma hikayelerini okuduğumuz zaman da,
we ask ourselves, how is this connected to the New Testament?
Bunun Yeni Antlaşma'ya ne gibi bir alakası olduğunu sormalıyız.
But sometimes when we read New Testament stories,
ancak bazen Yeni Antlaşma hikayesinden okuduğumuz zaman,
we forget to ask Old Testament questions.
Eski Antlaşma'ya dair soruları sormayı unutuyoruz.
For instance, the miracles themselves.
Örneğin mucizelerin kendileri başlı başına.
Why does Jesus perform these miracles?
İsa bu mucizeleri neden gerçekleştiriyor?
Have you ever asked yourself why this one, why that one?
Neden şunu yaptı, neden bunu yaptı diye sordunuz mu hiç?
Why did Jesus sit 5,000 people down and feed them bread?
İsa neden 5000 kişiyi oturtup onları yedirdi?
In that particular miracle, he refers back to the manna that came down from heaven.
Ve bu hikaye aslında geriye hani gökten inmiş olan adama bağlanıyor.
The Old Testament story of Moses feeding the people with bread from heaven.
Gökten man gelme hikayesine bağlanıyor. Musa da bunu yapmıştı.
Becomes the background to understanding who Jesus is as the bread of life.
Ve Musa'nın hikayesini anladığımız zaman İsa'nın aslında yaşam ekmeği olduğunu anlıyoruz.
When we ask Old Testament questions about New Testament stories,
Yeni Antlaşma'daki hikayelere dair Eski Antlaşma sorularını sorduğumuz zaman,
we sometimes find that the New Testament stories come to life.
Yeni Antlaşma'daki hikayelerin canlandığını görüyoruz.
For instance, this is not just a story about a woman who's healed.
Yani bu hikaye yalnızca şifa bulan bir kadının hikayesi değil.
This is a story about Jesus.
Bu İsa'nın hikayesidir. İsa hakkındaki bir hikaye.
And who he is.
Ve onun kimliğiyle alakalıdır.
Jesus,
İsa Mesih
is the great high priest.
Yüce başkâhindir.
The one who was predicted in the Old Testament,
eski antlaşmada vaat edilmiş,
to come and do what Old Testament priests could never do.
Ve eski antlaşma kâhinlerinin yapamayacağını, yapamadığını yapan kâhindir.
So while this woman is healed of an issue of blood,
ve kadın bu kanamadan şifa bulduğunda,
there's more to the story than just that.
Bu şifa bulma olayından çok daha öte bir şeydir.
Jesus is teaching us something about himself.
İsa burada kendisi hakkında bir şey öğretiyor.
So that's what I hope to do this morning. I want to connect the Old Testament with the New Testament in this story.
Ve bu hikayede yapmaya çalıştığım şu olacak. Eski antlaşmayı yeni antlaşmaya bağlayacağım.
And hopefully the story will come to life perhaps a bit more.
Ve umudum şu ki bu hikaye daha da canlanır.
So this woman had an issue of blood.
Bu kadının içsel bir kanaması vardı.
That means she had a problem with discharges of blood.
Yani kanama durdurulamıyordu. Durdurulamayan bir kanama söz konusu.
This was a very common problem.
Bu çok sık görülen bir sorundu.
So common among the Jews that they actually had remedies for this.
Ve bu konuda sıkıntı çeken Yahudilerde çok sık görülür. Yahudilerin arasında çok sık görülür.
I found in one of the Old Testament traditional books called the Talmud.
Talmud, eski antlaşma hakkındaki geleneksel bir kitap var. And, Talmud adında. Orada bir hikaye görmüştüm.
An herbal remedy on how to heal this problem.
Ve bu sorunu nasıl çözeceklerine dair bir sunuyor, bir öneri sunuyor.
They would grind up rubber and alum and powders and flowers and put them in a wine and drink them.
Çiçekleri, bitkileri, otları bir araya karıştırıp ezip kaynatıp içiyorlardı.
This particular woman in our story had tried all those remedies.
Ve bu kadın tüm bu şifa önerilerini denedi.
She had gone to the herbal doctors.
Şifacılara gitti, bitki uzmanlarına gitti.
What we call in America the naturopathic doctors.
Yani bunlara alternatif tıp şeyleri diyoruz. Doktorları, hekimleri diyoruz.
She had gone to regular doctors.
Sıradan hekimlere gitti.
The Bible tells us that she had gone to everyone and done everything she could.
Kutsal kitap bu kadının aklına gelen her yöntemi denediğini söylüyor.
This woman had spent all her money.
Ve tüm parasını bunlara harcamıştı.
And in the story we realize that the woman also herself realizes something.
Ve bu hikayede de görüyoruz kadın da aslında bir şeylerin farkına vardı.
She had spent all her money on doctors.
Tüm parasını doktorlara harcadı.
She had no more doctors.
Artık doktor yoktu.
No more remedies.
Artık hiçbir ilaç yoktu.
No more money.
Artık parası da yoktu.
And no hope in anyone else.
Ve hiçbir şekilde umudu kalmamıştı.
But here she realizes that her last hope,
fakat burada son umudunun,
is found only in Jesus Christ.
Yalnızca İsa Mesih'te bulunduğunu fark etti.
And the story tells us she literally pushes her way to Jesus.
Ve hikayede gördüğümüz üzere kadın kendisini İsa'ya attı, İsa'ya itti resmen.
She crawls on her hands and knees in order just to touch the hem of his garment.
Resmen emekleyerek, sürünerek İsa'ya uzandı ve onun eteğine dokunmak istedi.
Luke's gospel tells us many stories like this.
Luka müjdesi bu konuda bu tarz hikayelere benzer birçok hikaye sunuyor.
So that we know that what Jesus is giving is not magic.
Yani aslında İsa'nın kadına verdiği şey bir sihir değildi.
But he provides for those who have faith in him.
Fakat ona iman eden kişiye bir şey sağlıyor.
Who trust in him alone for their hope.
Umudu için yalnızca ona güvenenlere bir şey sağlıyor.
Just like the people who dug open the roof to lower their friend down to Jesus.
Tıpkı çatıyı açıp arkadaşlarını İsa'ya indiren kişiler gibi.
The Gospel of Luke teaches us that faith.
Luka müjdesi imanı öğretiyor bize.
Faith in Jesus Christ.
İsa'ya olan imanı öğretiyor.
It's like someone who pushes their way through a crowd.
İsa'ya olan imanın kendisini kalabalığa atan.
They won't be stopped.
Ve durdurulamayan kişiler olmuştur.
Because they realize their only hope is in Jesus Christ.
Çünkü umutları yalnızca İsa Mesih'tir.
And this is what we find in our story.
Bir hikayemizde de bunu görüyoruz.
A woman who had no other hope.
Hiçbir umudu kalmayan kadın.
No other way.
Hiçbir yöntemi kalmayan.
No other possibility.
Hiçbir olasılığı kalmayan bir kişi.
Except Jesus Christ.
Tek olasılığı İsa, tek umudu İsa Mesih'tir.
And the story tells us that she deliberately went down to reach to the hem of his garment.
Ve hikayenin gösterdiği bize kadın bilerek ve isteyerek, sürünerek İsa'nın eteğine dokunmak istedi.
But why? Why the edge of the garment of the priest? Why the bottom of the edge?
Neden o eteğin ucuna dokunmak istesin ki?
I had a friend recently, he's a scholar.
Bir din uzmanı olan bir arkadaşım var.
He says in Babylonian and Akkadian history.
Babil ve
Akkad.
Akkad ve Akkad tarihinde.
They would bow down on all four, hands and knees.
Dört ayak üstüne yani diz çökerek.
And they would reach out and touch the hem or the edge of the king.
Ve kralın eteğine dokunmaya çalışırlardı.
To show their submission to him as king.
Bu bir itaat göstergesiydi. Bu bir teslimiyet göstergesiydi.
When someone went down on all four hands and knees.
Kişi elleri ve dizleri üzerine durduğu zaman.
They showed complete submission to the king.
Tam bir teslimiyet gösteriyor. Tam bir itaat gösteriyorlardı krallara
karşı. I think that's somewhat helpful.
Bu faydalı bir bilgi.
But I don't think it completely helps us to understand the story.
Fakat bu hikayeyi tamamen anlamamıza pek yardımcı olduğunu düşünmüyorum.
What I want us to do is think about the Old Testament as our context.
Bağlam açısından Eski Antlaşmayı düşünmek zorundayız.
In Luke's Gospel it says specifically that she touched the edge or the bottom of his garments.
Luka müjdesinde tam kadının eteğinin ucuna dokunduğunu söylüyor.
The Jews would wear robes similar to this.
Yahudilerin giydiği bir elbise vardı.
And at the four corners of each of their robes at the bottom
ve her yere değen köşesinde o elbisenin
would be edges.
Bir keskin uç vardı.
And from those would be the tassels that would fall come down from their robes. Tassels like a cord.
İpler, püskül. Okay. Ve her o şeyin elbisenin ucunda püsküller vardı.
So that Jewish people in the culture of the Old Testament
ve Eski Antlaşma kültüründeki Yahudiler
were constantly being reminded of things.
Yahudilere sürekli bir şey hatırlatılırdı.
So that the way they dressed,
giydikleri şeyler,
the way they held their hair,
tıraş ettikleri saçları,
the way even they shaved their beards,
hatta sakalları bile
would be reminding them of who they were as God's people.
Kendilerinin Tanrı'nın halkı olarak kim olduklarını anımsatıyor.
And there's something in the Old Testament about the edges.
Ve köşeler hakkında, giysinin köşesi hakkında bir şeyler de vardır.
The more I looked at this idea of the edges of the garments.
Ve giysinin köşesi hakkında birkaç fikir sunuyor bize Eski Antlaşma.
I realized that the Jewish people were always being reminded.
Yahudilerin sürekli bir şeyler anımsatıldığını görüyorum.
That the edges of their lives were founded on the righteousness of God.
Yani hayatlarının merkezi, hayatlarının temeli Tanrı'nın doğruluğunda temellenmiştir.
You could look to see who a Jewish man was.
Yahudi bir adamın ne olduğunu görürsünüz.
Because the Old Testament says they were not allowed to shave the edge of their beards.
Çünkü sakallarının uçlarını kesmeleri yasaklanmıştı Eski Antlaşma'da.
Even yesterday your pastor took me to a museum in Ephesus.
Hatta dün bile pastörünüz beni Efes'teki bir müzeye götürdü.
And I saw a picture of a Babylonian man, I believe, a Greek man.
Ve Babil'li Yunan bir kişiyi gösteriyor. Bir resmi vardı orada.
And as his beard grew out, he shaved it at the edges so that it went down like that.
Ve sakalını o kadar öyle kesmişti ki sakalı köşeliydi, böyle uç sivri geliyordu.
And you can tell the Assyrians, the Babylonians, the Greeks by the way they shaved the edges of their beards.
Ve Asurluları, Babillileri ve Grekleri o şekilde tanırdınız. Sakallarını keskin bir şekilde keserler.
But a Jewish man's beard was big and it had no edges.
Fakat Yahudilerin sakallarının köşesi yoktu ya, sivri değildi.
Jewish people were constantly reminded about edges in their lives.
Yahudiler hayatlarındaki merkezler konusunda veya hayatlarındaki uçlar konusunda sürekli anımsatılırlardı.
The edge of their robes.
Giysilerinin uçları.
The edge of their beards.
Sakallarının uçları.
Even the edge of their fields.
Hatta tarlaların uçları.
Those edges were to be left for the poor and for the needy.
Uçlar, köşeler hep fakirler için, ihtiyaç sahipleri olanlar için bırakılırdı.
God's goodness had provided for them.
Tanrı'nın iyiliği onlara sağlanırdı.
And from the edges of their fields.
Ve tarlaların uçları, köşeleri.
They also would provide for the people around them.
Ve çevrelerindeki olan insanlara da bir şeyler sağlanırdı.
So I want you to keep the symbols in mind as we go through this story.
Ve bu hikayenin üzerinden geçerken sembolleri aklınızda tutmanızı istiyorum.
Because I think when this woman was targeting or looking at the edge of Jesus' garments.
Çünkü bu kadının İsa'nın elbisesinin o ucuna baktığı zaman
she had in mind something very important.
Aklında önemli bir şeyler geçtiğini düşünüyorum.
It was coming from the Old Testament itself.
Eski Antlaşma'nın kendisinden geliyordu bu düşünce.
It was a question about the coming of Messiah.
Mesih'in gelişiyle ilgili bir soruydu aslında aklında.
The people of God knew that their priests wore robes.
Tanrı'nın halkı kahillerinin uzun giysiler giydiklerini biliyorlardı.
And they knew that the garments or robes of the priests were holy garments.
Ve kahinlerin giysilerinin kutsal olduklarını biliyorlar.
The Old Testament tells us that when a priest was anointed for his work in the temple.
Eski Antlaşma'da bize diyor ki kahinler tapınaktaki görevleri için kutsanırlardı, meshedilirlerdi.
That if he took a hold of holy meat and it touched his garments.
Yani kutsal ete alıp da giysisine dokunursa
his garments would remain holy.
Giysisi kutsal olarak kalacaktı.
His garments could be holy if holy things touched it.
Yani kutsal bir şey giysisine dokunduğu zaman giysisi hala kutsal olarak kalıyor.
Now the people of God began asking the question.
Ve Tanrı'nın halkı soru sormaya devam ediyordu.
Could holiness or righteousness ever go out from the edges of the priests?
Doğruluk ve kutsallık kahinin giysisinden akabilir miydi dışarı?
I would specifically refer you to Haggai chapter 2.
Haggai 2. bölüme yönlendireceğim.
In Haggai chapter 2,
Haggai 2. bölümde
the priests were being asked this very question.
Kahine bu soru sorulurdu.
Haggai chapter 2 verse 12.
Haggai 2. bölüm 12. ayet.
It says if one carries holy meat in the fold or edge of his garments.
Şöyle diyor. Eğer biri giysisinin kıvrımları arasında kutsanmış eti taşır.
And with the edge he touches bread or stew, wine or oil or any food.
Ve o kıvrım ekmeğe, yemeğe, şaraba, zeytinyağına ya da başka bir yiyeceğe değerse.
Will that become holy?
O yiyecek kutsal olur mu?
You see that? In other words, you see the idea that when a priest takes holy something holy,
yani kahin elinden kutsal bir şey aldığı zaman,
his robes, his the edges of his robes are also holy.
Giysisi de aynı zamanda kutsaldır.
The question is when he walks by and touches something else.
Yani yürürken giysisi başka bir şeye değerse eğer,
can that thing also become holy?
O şey de kutsal kılınır mı?
You see that?
Görüyor musunuz?
Does righteousness go out from the edge of the garments of the priest? That's the question.
Kahinin elbisesinden, kahinin giysisinden kutsallık ve doğruluk akar mı?
And the priest answered the people.
Ve kahin şöyle cevap verir.
And he said no.
Kahin diyor ki hayır.
No, it doesn't go out from the edge of this priest.
Yani diyor ki kahinin elbisesinden doğruluk.
Now Leviticus asked the same question but in reverse.
Leviler de aynı soruyu sorar ama daha farklı bir açıdan.
What about unholiness? What about uncleanness?
Peki ya kutsal olmayan şeyler, murdarlıktan?
When someone is unholy or unclean.
Bir kişi murdarsa, temiz
and
değilse.
And they touch something that is holy or clean.
Ve kutsal bir şeye ve temiz bir şeye dokunursa.
Does that uncleanness go out to that thing?
O kişinin murdarlığı kutsal olana yayılır mı?
Do you know the answer?
Soruyu cevabı biliyor musunuz?
The answer is sad.
Cevap üzücü bir cevap.
Because the answer is yes.
Çünkü cevap evettir.
Uncleanness and unholiness goes out.
Murdarlık ve kirlilik yayılır.
But in the Old Testament, cleanness stayed with the temple of God.
Fakat eski antlaşmada temizlik Tanrı'nın tapınağında kalır.
Now you think of this woman's story.
Şimdi bu kadının hikayesini düşünün.
This woman had an issue of blood.
Kadının bir kanaması vardı.
And according to Old Testament laws,
eski antlaşma yasasına
göre, issues of blood made you unclean or unholy.
Kanla ilgili hastalıklar kişiyi murdar kılar.
The only way to become clean and holy again
tekrar temiz kılınmanın ve
was to enter into the temple and be washed by the waters of the temple.
Tapınağa gidip tapınaktaki sularla yıkanmaktır.
But think of this woman's problem.
Fakat bu kadının sorununu düşünün.
She could not get in.
Tapınağa giremiyordu.
You see that?
Görüyor musunuz?
She's stuck.
Yani takılmıştı orada.
And everything she touches becomes unholy.
Ve dokunduğu her şey kirlenirdi, murdar kılınırdı.
In Africa, the women always carry the water on their heads.
Afrika'da kadınlar kafalarında sürekli su taşır.
So you can imagine a woman who's carrying water.
Yani kafasında su taşıyan bir kadın
for her family.
Ailesi için su taşıyor.
And she's unclean.
Ve murdar.
The question is, does her uncleanness go out to that water?
Yani o kirlilik kadından ailesine götürülür mü?
Yes.
Evet.
Everything she touches becomes unclean.
Dokunduğu her şey murdar kılınır.
So now her house is unclean.
Şimdi evleri kutsal değildir.
The water she wants to serve her family is also unclean.
Ailenize sunmak istediğiniz su bile kirlidir.
She can't touch her children.
Çocuklarına dokunamaz.
She can't touch her husband.
Eşine dokunamaz.
She can't touch her home.
Evine dokunamaz.
In fact, she can't touch anyone.
Yani hiç kimseye dokunamaz.
Jewish people were very concerned about this problem.
Yahudi halkı bu konuda çok dikkatliydi.
Rabbis were so concerned about uncleanness spreading out.
Yahudiler, hahamlar bu konuda çok dikkatliydi. Yani murdarlığın yayılmasını istemiyorlardı.
That they would not even touch you unless they were sure you were clean.
Yani temiz olduğuna ikna olmadıkları sürece size dokunmazlardı.
In fact, the rabbis had made so many rules about cleanness.
Ve bu hahamlar, din bilginleri temizlik konusunda birçok...
They were worried about getting close enough that their garments would touch someone.
Birçok düşünce öğretmişlerdi. Yani giysilerin eteklerine bile dikkat ediyorlar.
So they had to remain so many meters away from people.
Yani giysilerin etekleri dokunmasınlardı, insanlardan mesafeli olarak gezerler.
In fact, some rabbis made a rule that even if you could smell something unclean, you had to stay back.
Hatta bazı hahamlar hani bir nurdar olan bir şeyi kokladığınız zaman bile hani ondan uzak durmanız gerekiyor.
So there were all these rules about cleanness and uncleanness.
Yani tüm bu yasalar temizlik ve murdarlık hakkında.
Do not touch this, do not touch that.
Şuna dokunma, buna dokunma ile ilgili.
And this woman was caught in the trap of uncleanness and unholiness.
Ve bu kadın murdarlık çukuruna sıkışmıştı sanki.
But in our story something happens.
Fakat bizim hikayemizde bir şey oluyor.
In our story the question of that Haggai chapter 2 is actually answered.
Ve hikayemizde Haggai 2. bölümdeki soru cevaplanıyor.
You see, this woman's problem wasn't just physical.
Bu kadının sorunu sadece fiziksel değildi.
The woman's problem was spiritual.
Kadının sorunu ruhsaldı.
She could not come to the temple to be made clean.
Temiz kılınmak için tapınağa giremiyordu.
So if she was going to be clean,
eğer temizlenmek isteseydi,
then cleanness needed to go out to her.
Yani temizlenmek isteseydi eğer temizliğin kendisine gelmesi gerekiyordu.
This woman was an outcast.
Kadın dışlanmıştı resmen.
Cut off from her friends and her culture.
Arkadaşlarından ve kültüründen
uzaklaştı. And no hope.
Ve hiçbir umut kalmamıştı.
Of anyone healing her.
Kendisine şifa verebilecek hiç kimse de umudu yoktu.
Keep that in mind by the way, because when she finally decides to pursue Jesus.
Bunu unutmayın çünkü kadın sonunda İsa'ya yaklaşmaya karar
verdi. She's pushing her way through many people and making them all unclean.
Bir sürü insanı iterek ona yaklaştı ve bir sürü dokunduğu herkesi murdar kıldı.
Everyone she touches was now becoming unclean.
Dokunduğu herkes artık murdar kılınmıştı.
You see that? But she no longer cared.
Artık kadın umurunda değildi.
Because it looks like
çünkü
this woman understood something.
Çünkü kadın bir şeyler anladı. Benziyor.
She understood that this priest,
çünkü bu kahinin,
this rabbi,
bu din bilginin,
was going to be the one to change things.
Bir şeyleri değiştirecek olan kişi olduğunu anlamış.
And so she answered the old question of the Old Testament.
Ve böylece eski antlaşmanın eski sorusunu yanıtlamış.
Can righteousness go out from the edge of the garments of the priest?
Doğruluk kahinin giysi kıvrımından akabilir mi?
And the answer was in Jesus now, yes.
Ve artık İsa'da bunun cevabı evetti.
In fact, she comes under, Ruth describes it as coming under the wings or edges of protection.
Ve kadın ve Luka bize anlatıyor hani kadın her şeye rağmen hani geldi ve İsa'ya dokunmaya çalıştı.
Now remember, it wasn't just the clothing of Jesus, it wasn't magic.
Bu bir sihir değildi. Mesele İsa'nın giysisi değildi.
Jesus said, "Your faith in me, your hope in me has made you clean."
İsa diyor ki, imanın seni kurtardı. Bana olan umudun seni kurtardı.
I had a friend once.
Bir arkadaşım var.
Who sent me a letter, put it in my office and my desk when I was a pastor.
Ben pastörken bana bir mektup yazdı ve ofisime koydu.
And I opened up the letter.
Mektubu açtım.
And inside was this handkerchief, this cloth.
Ve içinde bir giysi parçası vardı.
And the cloth had a picture of Jesus on it.
Ve içinde o şeyin bezin üzerinde İsa'nın resmi vardı.
And it said, "Touch this cloth, believe in Jesus, and you'll become rich."
Bana dedi ki,
sure.
Bu giysi parçasına dokun, İsa'ya iman et ve zengin olacaksın.
I found out later that it was actually one of my elders who put that in my desk.
Ve daha sonra bunun benim ihtiyarlarımdan bir tanesinde olduğunu fark ettim.
He asked me if I was getting richer. I said, "No, it doesn't work."
Zengin olup olmadığımı merak etti ve hayır, zengin olmadım dedim.
Many traditions, many Christian traditions believe in this kind of magic.
Birçok Hristiyan gelenek bu tarz bir sihre inanıyor aslında.
In fact, you see in the teaching when Apostle Paul had a handkerchief, he cut off the what? The edges and sent it out for healing.
Dikkat ederseniz Elçi Paulus bile bir giysinin uçlarını keserek onları insanlara gönderdi ve onlar şifa buldular.
It was not because he was giving the church magical cloths to send to people.
İnsanlara, kiliseye sihirli bir giysi verdiği için değildi bu.
In fact, I believe that in that story Paul was teaching us that the church is now doing what Jesus has done.
Çünkü bence orada Paulus aslında kilisenin artık İsa'nın bir zamanlar yaptığını tekrar yapmaya başladığını
gösteriyor. You see, when in this story we see something amazing happen.
Ve bu hikayede inanılmaz bir şey olduğunu görüyoruz.
For the first time since the fall of Adam and Eve.
Adem ve Havva'nın düşüşünden sonra ilk kez.
Uncleanness was not only being stopped.
Murdarlık durdurulmakla kalmadı.
But righteousness was now moving out into the world.
Ancak doğruluk artık dünyaya yayılmaya başladı.
Righteousness was moving now.
Artık doğruluk devam ediyordu.
It was as if the waters of the temple that were once fixed in Jerusalem.
Yalnızca Yeruşalim'de bulunan tapınak suyu.
Through Jesus Christ and through His church.
İsa Mesih ve onun kilisesi aracılığıyla.
Are now flowing out into the world.
Artık dünyaya yayılıyordu.
The Jesus Christ, you see.
Görüyorsunuz İsa Mesih.
Jesus Christ is the only one who gives us the righteousness of God.
Tanrı'nın doğruluğunu veren tek kişi İsa Mesih'tir.
When this woman touched the edge of his garments.
O kadın İsa'nın giysisinin eteğine dokunduğu zaman.
We are reminded for the real reason Jesus came to this earth.
İsa'nın bu dünyaya asıl gelme amacını görüyoruz.
When he gave his life on that cross.
kendisini çarmıhta feda etti.
He made what we call the great transaction of righteousness.
Doğruluk takası yaptı.
Sins, our sins were placed on him.
Bizim günahlarımız onun üzerine geldi.
And his righteousness now goes out to us.
Ve onun doğruluğu bize gelmiş oldu.
It's characteristic of Jesus' ministry.
Bu İsa Mesih'in hizmetinin yapısıydı.
Jesus takes for us
İsa
what we could never take for ourselves.
İsa bizim asla alamayacağımız şeyi bize verdi.
And he gives us his righteousness.
Ve bize doğruluğunu verdi.
The cleanness of God.
Tanrı'nın paklığını verdi.
And you'll notice, by the way,
dikkat ederseniz,
this is how Jesus ministered to people.
İsa insanlara bu şekilde hizmet etti.
You see him constantly touching people who were not supposed to be touched.
Dokunulmaması gereken insanlara devamlı olarak dokunduğunu görüyoruz.
And from his touch,
ve onun dokunuşundan,
the righteousness of God was going out to the
Tanrı'nın
people.
Tanrı'nın doğruluğu dünyaya yayılıyor.
The same is true for the Church of Jesus Christ today.
Ve aynı şey bugün İsa Mesih'in kilisesi.
Those who have been touched by the righteousness of Christ,
Mesih'in doğruluğu tarafından dokunulan insanlar,
are also to touch others with that righteousness.
Diğer insanlara da o doğruluğu iletmeleri.
Rivers of the living waters of God.
Tanrı'nın diri akan suları
are moving out into the world today.
Bugün dünyaya yayılmakta.
And the righteousness of God is on the move through Jesus Christ.
Ve Tanrı'nın doğruluğu İsa Mesih aracılığıyla da dünyaya.
I read something recently.
Bir şey okudum birkaç gün önce.
About how Christianity grew so much in the early church.
Hristiyanlığın erken dönemlerinde nasıl ne şekilde yayıldığıyla ilgili.
There's a scholar I enjoy reading. His name is Rodney Stark.
Rodney Stark adındaki bir uzman var. Onu okumayı çok seviyorum.
He's not a historian, he's a sociologist.
Kendisi tarihçi değil, sosyologdur aslında.
One of the things he wondered or asked was the question, how did Christianity grow so much when it was young?
Aslında Hristiyanlığın bu kadar gençken, hani genç bir dinken nasıl bu kadar yayıldığını merak ediyordu.
And he concluded something I thought was interesting.
Ve şu sonuca vardı ve bence bu sonuç çok ilginçtir.
At least in regard to our story.
Ve bizim hikayemizle de ilgilidir aslında.
He said he thinks it's because he believes the church touched people.
Bu kadar yayılmasının nedeninin kilisenin insanlara dokunması olarak değerlendiriyor.
Of course they preached and they were teaching the gospel.
Evet, insanlara müjdeyi vaaz ediyorlardı ve müjdeyi yayıyorlardı.
But he said in the ancient world when diseases would come to the villages.
Fakat antik dönemde, geçmiş dönemde bir köye, bir topluma hastalık geldiği zaman
the chiefs, the elders and even the witch doctors they would run away.
O köyün ihtiyarları, o köyün işte büyücüleri bile insanlardan kaçarlardı.
But the Christians stayed.
Fakat Hristiyanlar orada kalıyordu.
And according to Stark, they touched people.
Ve hikayeye göre onlar dokunuyorlardı insanlara.
They were not afraid that the uncleanness would come to them and they would die.
Murdarlığın onlara bulaşacağına ve öleceklerinden korkmuyorlardı.
Because they didn't fear death.
Çünkü ölümden korkmuyorlardı.
And in staying,
ve orada kalarak,
and in touching,
ve insanlara dokunarak,
Stark says Christianity gained respect from people.
Stark diyor ki Hristiyanlık insanların gözünde saygı kazanmaya başladı.
It's interesting. From 40 AD,
milattan sonra 40. yılda,
historians think there were about 1,000 Christians.
Tarihçiler yaklaşık 1000 Hristiyan olduğunu düşünüyorlar.
By 350 AD,
350 yılında,
in basically 300 years,
yaklaşık 300 yıl sonra,
there were almost 34 million Christians worldwide.
Dünyada 34 milyon Hristiyan vardı.
And Stark says,
Stark diyor ki,
that he believes it was as simple as staying and touching people.
Bunun en büyük nedeninin orada kalıp insanlara dokunmak olduğu.
People who were sick,
hasta olanlara dokunmak.
People who were needy,
ihtiyaç içinde olanlara.
Were touched by Christians.
Hristiyanlar tarafından dokunulmak.
When other people were afraid of touching them.
Ama diğer insanlar onlardan kaçıyorlar.
And the righteousness of Christ.
Ve Mesih'in doğruluğu.
Went out through their message and through their lives.
Mesajları, onların bildirileri ve hayatları aracılığıyla yayılıyor.
So there's at least two things I want to conclude with.
Yani sonuçlandırmak istediğim en az iki şey var burada.
Number one.
Birincisi.
If you don't know Jesus Christ.
Eğer İsa Mesih'i tanımıyorsanız.
If you haven't concluded like what this woman has concluded.
Eğer bu kadının vardığı sonucu henüz varmadıysanız.
That your only hope is in him.
Yani tek umudunuzun İsa olduğunu inanmıyorsanız.
Then you need to do so.
Buna inanmanız gerekiyor.
Reach out to him.
Ona ulaşmak.
As she also reached out to him.
Tıpkı o kadının ulaştığı gibi.
And not just with a gentle touch like that.
Ve yalnızca kibarca dokunmak değil.
But with a determination to trust in him alone.
Ancak yalnızca ona güvenme içgüdüsüyle.
As your only hope.
Tek umudunuz olarak ona gelmek.
And for those of you who have trusted.
Ve ona güvenenler.
Then also take hold of others.
Diğerleri de ilgilenmelidir.
With the touch of Jesus Christ.
Onlara da, diğer insanlara da İsa Mesih'in dokunuşu.
I want to conclude something.
Bir sonuca varmak istiyorum.
It's a verse that comes from Zechariah chapter 8.
Bu ayet Zekeriya 8. bölümdendir.
I love this verse.
Bu ayeti çok seviyorum.
Because it connects with our story.
Çünkü bu hikaye çünkü bu ayet hikayemizle ilgili.
It talks about the wing or edges of the garments of a Jewish man.
Yahudi adamların giysilerinin etekleriyle ilgilidir.
And the hope of the future through Jesus Christ.
Ve İsa Mesih aracılığıyla gelecek umudumuzla ilgilidir.
Which is also our hope today.
Ki bu da bizim umudumuzdur aslında.
Zechariah 8 says this.
Zekeriya 8. bölümde şöyle diyor.
Thus says the Lord of hosts.
Which verse?
8:23.
23. ayette şöyle diyor.
In those days 10 men from every language of the nations.
Her şeye egemen Rab diyor ki o günlerde her dil ve her ulustan
shall grasp the edge or corner of a Jewish man.
10 kişi bir Yahudinin eteğinden tutup
saying let us go with you.
İzin verin sizinle gelelim.
For we have heard that God is with you.
Çünkü Tanrı'nın sizinle olduğunu duyduk diyecekler.
May this be true also of this church today.
Aynı şey bugün bu kilise için de geçerli.
By the grace of the Lord Jesus Christ.
İsa Mesih'in lütfuyla.
Let's pray together.
Beraber dua edelim.
Our God in heaven.
Göklerdeki babamız.
You are great and mighty God.
Sen yüce ve görkemli Tanrısın.
You teach us so well.
Bize iyi şeyler öğretiyorsun.
You don't just give us doctrine.
Bize yalnız öğreti değil.
But Lord, you give us stories.
Bize hikayeler de veriyorsun.
Stories that teach us.
Bu hikayeler.
Of people who took hold of Jesus.
İsa'ya yaklaşan, İsa'ya sımsıkı tutunan insanların hikayesi.
And stories that also teach us.
Ve bu hikayelerde.
That we must take hold of Jesus.
Bizim de İsa'ya tutmamız gerektiğini
Father,
öğretiyor.
Father,
we pray. Baba, dua ediyoruz.
In the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit.
Baba ve Oğul ve Kutsal Ruh'un adıyla.
That you would send us out with the same hope.
Bizi de aynı şekilde aynı umutla göndereceğini.
That having taken hold of Jesus ourselves.
Biz de İsa'yı tutunalım.
We also would take hold of others.
Diğerlerine de bunları öğretelim.
And through this.
Ve bunun aracılığıyla.
The righteousness of God would go out to the nations.
Tanrı'nın doğruluğu uluslara yayılsın.
We pray this in Jesus' name.
Bunu İsa Mesih'in adında dua ediyorum.
Amen.
Amin.